Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz programımıza. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Bir Akide Bir Fıkıh Meselesi başlıklı yazıyı sunacağız. Fıkıh aktüel meseleleri takip eder. İslam'ın hayat nizamı, hayatın her köşesini tenvir eden, ıslah eden, tanzim eden bir kaideler manzumesidir. Bu yazımızda ülke gündemimize zaman zaman düşen iki mevzuyu ele alalım. Selefilik. Geçmişten gelen bir tavır olarak hep var olmakla birlikte 18. asırda Necid'de bu görüşün temsilcisi Muhammed bin Abdülvehhab'ın Osmanlı'ya isyanı, Vahabilik ve bu hareketi destekleyen Suud Krallığı'nın 1920'lerde Hicaz'a hakim olmasıyla Selefilik günümüzde bütün dünyada kendini göstermeye başladı. Aslında selefe, geçti gitti demek. Selef, bizden önce geçen alimlerimiz. Selefi Salihin, Hazreti Peygamber aleyhisselam efendimizin hadisinde geçen ilk üç nesildir. Sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in. Bu üç nesil bizim kurucu neslimizdir. Bu mühim zaman dilimi İslami ilimlerin teessüs ettiği ve mezheplerin kurulduğu dönemdir. Binaenaleyh bizim bütün ilimlerimizin, mezheplerimizin kaynağı bu üç neslin içinde bulunduğu dönemdir. Yani bütün ehli sünnet mezheplerimiz kendilerini bu devre nispet etmeye hak sahibidir. Mesela Hanefiliği meydana getiren isimler Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Alkame, Hammad ve Ebu Hanife rahimehumullah. Hepsi Selefi Salihin neslidir. Fakat günümüzde kendilerine Selefi adını verenler, ameli ve itikadi mezhepleri atlayarak doğrudan Selefe atıfta bulunduklarını iddia ediyorlar. Onları sadece atlamak ve görmezden gelmek değil, onları reddetmeye kalkıyorlar. Sanki dinimiz o devirden sonra tahrif edilmiş, tamamen bidatlerin işgaline uğramış gibi bir düşünceye kapılıyorlar. İslam'a faydalı olan görüş zenginliğini iptal etmeye çalışıyorlar. Hatta bu, kendilerinden başkasını kabul etmemeyi tekfir etme seviyesine kadar vardırıyorlar. Halbuki, Selefi Salihinin en olmazsa olmaz özelliği bir Müslümana kafir damgası yapıştırmamalarıydı. Aralarında onca ayrı düşünce bulunmasına rağmen kimseyi kolay kolay kafir olarak nitelememişlerdir. Yakın zamanlarda aşırı şiddet hadiselerine karışan bir takım örgütler de bu bozuk selefi anlayışın bağrında doğdu. Çünkü bir kişiye kafir dediğinizde onu öldürmeyi de zihninizde ve gözünüzde kolay hale getiriyorsunuz. Oysa bir Müslümanı öldürmek, bir Müslümana kafir demek bunlar çok ağır şeylerdir. Selefilerin bütün görüşlerini tek tek ele almak bu yazının hedefi değil. Ancak selefilerin bizim alimlerimize, ecdadımızın kurduğu ve geliştirdiği tarikat, usul ve sistemlere karşı çıkarken kullandıkları ve çarpıttıkları bir husus var. Peygamberler putperestleri tevhide davet ettiklerinde onlar biz babalarımızı hangi dinde bulduksa ona uyarız diyorlar. Kur'an-ı Kerim birçok ayette bu mutaassıp tavrı şöyle tenkit ediyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği vakit babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol, din bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi babalarının dinine tabi olacaklar? Selefiler müşriklere söylenen bu sözü mümin kardeşlerine çeviriyorlar. Ameli ve itikadi mezheplere, ehli sünnet yolundaki tariklere, mensup Müslümanlara, bunları terk edip İslam'ı onların anladığı dar çerçevede anlamaya mecbur etmek istiyorlar. Bunu yaparken de babalarınızın dinine mi tabi oldunuz diyorlar. Yani kişinin babası Müslümansa ne yapacak? Müslümanlıktan mı çıkacak? Bu ayetin hitap ettiği müşrik Arapların babaları Müslüman değildi. Şimdi babası Müslüman olan bir kimseye bu ayetleri okumanın anlamı ne? Halbuki cevabımız şudur. Evet, babamızın dinindeniz. Çünkü babamız da elhamdülillah Müslüman. Kur'an-ı Kerim'de bir emir. Babanız İbrahim'in dinine tabi olun. yine Hazreti Yusuf'un şöyle dediğini bildiriyor bize Kur'an-ı Kerim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bir kadıncağız selefilik iddiasının yoğun olduğu Suudi Arabistan'da bir mahkemeye gider. Tabii ki bahsettiğimiz katı selefi görüşten olan hakim kadıncağızı yaşlı başlı görünce şöyle der. Sana Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetiyle mi cevap vereyim, yoksa Ebu Hanife'nin, Şafii'nin, Maliki'nin görüşlerini mi söyleyeyim? Zahiren ne kadar da çekici bir cümle. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti mi, yoksa Ebu Hanife'nin görüşü mü? Elbette Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetini tercih eder bir Müslüman. Gayet firasetli bir hanım olan kadıncağız şu cevabı verir. Sen bana Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinden anladığını anlat. Öyle ya, Ebu Hanife ve arkadaşları görüşlerini nereden aldılar? Tevrat'tan mı, İncil'den mi? Üstelik onlar asr-ı saadete, nuri nübüvvete çok daha yakınlar. Sen veya beğendiğin hocaların Kur'an ve sünnetten doğrudan görüş çıkarıp söyleyince kendileri aradan çıkmış oluyorlar da Ebu Hanife rahmetullahi aleyh aynı şeyi yapınca o görüş Ebu Hanife'ye ait oluyor, Kur'an ve sünnetten olmuyor öyle mi? Bu yönüyle maalesef böyle tenkitçi ve tekfirci selefiler modernistlerle benzeşmiş oluyorlar. Hazreti Peygamber'in sünnetini inkar eden böyle bir kişi, sünneti ve mezheplerimizi reddetmek için Allah'ın kitabı yeter diyor. Bir hoca efendi de ona cevap veriyor. Ebbe adam, 50 tane kitap yazdın. Madem Allah'ın kitabı yeterdi, sen bu kadar kitabı niye yazdın? Elbette her dönemin kitabının yazılması lazım. Fakat aradan 1000 yıllık geçmişimizi silerek ben direkt Kur'an'dan alacağım, seleften alacağım iddiasına giren bir kimse birçok yanlışların içerisine düşer. Kur'an-ı Kerim bir bütündür, birbirini tamamlar. Alimleri, selefi salihini aradan çıkararak Kur'an'ı anlamaya çalışmak, tıp eğitimi almadan tıbbiye kitaplarıyla doktorluk yapmaya benzer. Biri candan, diğeri de imandan eder. Tıp eğitimi almalarına rağmen dünyada ölüm sebeplerinin ilk sıralarında doktorların teşhis ve tedavi hataları yer alıyor. Evet, selefi salihin başımızın tacı ama selefi salihini elbette onlara yakın olanlar bizden daha iyi anlamışlardır. Biz de edeple onların yollarından gidebilirsek ne âlâ. Yoksa Allah muhafaza eylesin, bu parlak laflar arkasında çok büyük yıkımları getirebiliyor. Tabii bu arada selefilere kızarken onların yaptığını bir şekilde bizim yapmamız da doğru olmaz. Ülkemizde son asırda çok örnekleri oldu. İslam aleminin çeşitli bölgelerinde yetişen veya ülkemize yurt dışından gelen veya kitapları Türkçemize tercüme edilen veya kendisi memleketimizden olup yurt dışında bilhassa Hicaz'da okuyan hangi alim varsa hemen selefi damgasını yapıştırıp onları dışlamak, karalamak ve ehli sünnet dışı saymak da asla doğru olmaz. Biz halkımıza memleketimizde ehli sünnet vel cemaat olarak temayüz etmiş temel kaynakları tavsiye ederiz. İlim yolcuları da okudukları bir eserde, dinledikleri bir zatta, yukarıda ipuçlarını verdiğimiz tavrı gördükleri zaman gerekli tedbirleri almaları gerekir. Berrak olanı alıp bulanık olanı bırakmalıdır ve selam. Cenab-ı Hak dinimizi, imanımızı, dünyamızı, ahiretimizi muhafaza eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı bir akide, bir fıkıh meselesi başlıklı yazı burada nihayete eriyor. Ancak devamında deniz ürünleri yemek başlıklı bir başka yazı var. Yine Ahmet Hamdi Yıldırım'a ait olan, onu da paylaşalım ve devam edelim birlikteliğimize. Bir de geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bir fetva sebebiyle uzun müddet gündemde kalan fıkhi bir suali ele alalım. Midye, karides, istakoz, kalamar ve benzeri deniz ürünlerini yemek helal midir? Kur'an-ı Kerim'de Saydül Bahr, deniz avı helal kılınmış. Hazreti Peygamber aleyhisselam Efendimiz denizden bahsederek meytesi helaldir buyurmuş. Karada bir hayvan kendiliğinden ölürse meyti olur. Eti helal olmaz. Eti yenen kara hayvanlarını İslam'a uygun şekilde kesmek gerekir. Fakat denizden, sudan çıkan balıklar bir müddet sonra ölürler. Bunların bu şekilde ölmesi, onları yenmesi haram olan meyte haline getirmez. Hadis-i şerif bunu bildiriyor. Peki denizde yaşayan birçok canlı var. Hanefiler, Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifini balık çerçevesinde tutuyor. Çünkü Peygamberimizin sözünün siyakı balık avıdır. İmam Şafii Hazretleri ise sadece denizde yaşayan bütün hayvanlar olarak geniş tutuyor. Çünkü ifadeyi umumi olarak anlamak mümkün. Fakat hem karada hem suda yaşayan timsah, kurbağa gibi hayvanları hükmün dışında tutuyor. Maliki mezhebi hiçbir su ve deniz canlısını istisna etmeyip hepsini helal sayıyor. Hanbeli mezhebi sadece yılan balığını habis sayıyor. Halbuki Hanefi mezhebi için daraltıcı bir sebep var. Hanefilerin anlayışına göre İslamiyet, insanın mükerrem fıtratından dolayı insana ancak tayyip, temiz, fıtratına uygun şeyleri yemesine izin vermiştir. Peygamberimizin habis şeyleri haram kıldığı bildirilmiştir. Ayet-i kerimelerde bu vurgulanmaktadır. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Karada da durum böyledir. İnsan karada örümcek, böcek, yılan, çıyan ve benzeri haşeratı yemediği gibi bunların denizde yaşayan benzerlerini de yemez. Fıtraten insanlara çirkin gözüken, tiksinti uyandıran ıstakoz, yengeç ve benzeri hayvanlar, yukarıda umumi olarak helalliği ifade edilen deniz avı, deniz meytesi hükmünden bu şekilde istisna olurlar. Yine ıstakoz ve benzeri hayvanların toksinlerini yaymaması için canlı canlı kızgın yağ atıldığı, ancak böyle pişirildiğinde yenilebildiği yönünde bilgiler mevcut. Bu da bunları tüketmenin vebali hususunu akla getirebilir. Mezheplerin görüşlerinin farklılığı bir rahmettir diyoruz. Hakikaten fakir ve deniz civarında yaşayan milletler var. Onlar için deniz ürünleri büyük bir gıda deposu. Fakat biz Hanefilere göre ıstakoz, midye, istiridye, kalamar, ahtapot ve benzeri balık dışında kalan su ürünlerini yemek tahrimen mekruhtur. Biz bugüne kadar bunları yememiş olan Hanefilere yine mezheplerinin içtihadına uymalarını ve yememelerini tavsiye ederiz. Fakat diğer mezheplerin yaşadığı yerlerde yaşamış, onlarla kaynaşmış, bu sebeple de yediklerinde, içtiklerinde onlara uyum sağlamış kardeşlerimiz vardır. Onlar bu mezhepleri takliden yemeye başlamışlardır. Onlara da niye yiyorsunuz demeyiz. Çünkü bunlar ihtilaflı konular olduğu için binaenaleyh bu ihtilaflı konularda herhangi bir görüşte amel eden kardeşlerimizin o görüşte amel etmesinin önünün açık olduğunu ifade etmemiz gerekir. Bilhassa yukarıda vurguladığımız gıda bulma ve açlıkla mücadele meselesinden dolayı mezhepler arasındaki bu genişliğin varlığı mühimdir. Zaman zaman midyelerde denizin kirinin ve ağır metallerinin biriktiği, bu sebeple yenmemesi gerektiği şeklinde bilgiler duyuyoruz. Sağlığa zararlı olan bir şeyin yenilmesi umumi bir hüküm olarak elbette caiz değildir. Ancak bu yukarıda bahsi geçen hükümle değil, denizin kiri vesaireyle alakalıdır. Cenab-ı Hak helal ve temiz rızıkla beslenmemizi ve razı olduğu şekilde yaşamamızı nasip buyursun. Amin. Evet değerli dinleyenlerimiz, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı deniz ürünlerini yemek başlıklı yazıyı aktardık ve son olarak bu akşam Doktor Naif Özkul imzalı namazı nasıl okumalıyız başlıklı yazıyı aktaracağız. Namaz, imanımızın ve Müslümanlığımızın en güzel ifadesidir. Beş vakit Rabbimizle buluşmakta ve O'na iltica etmekteyiz. Namazı hayatımızın ayrılmaz bir parçası, hatta en mühim gayesi haline getirmeliyiz. Ancak her şeyde olduğu gibi namazında bir adet ve alışkanlık haline gelmesi endişesi vardır. Bu endişeyi izale etmek yolunda namazın teşri tarihini ve tekemmülünü okumak ve namazımızı eda ederken bu tefekkür ve tezekkürle namaz kılmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu hususta Medine-i Münevvere'de dinlediğimiz hutbe ve derslerden de istifadeyle namazdaki kıraat ve duaların mana ve menşelerini okuyucularımızla paylaşmak isterim. Namazın inşası ve tekemmülü ayeti kerimelerle ve sahih hadislerle olmuştur. Tabii ki ilahi irade Kur'an-ı Kerim'de "Ekimussalah" namazı ikame ediniz diye buyurur. Namazı kıvamlı ve kıymetli bir şekilde bir bayrak gibi ayağa kaldırmak, bir vazifeyi hakkıyla yerine getirmek manaları aklımıza gelebilir. Şari, müşerri yani şeriat tesis eden, günümüz tabiriyle yasa koyan Cenab-ı Hak'tır. İlk peygamberden, ilk hak dinden, son hak din olan İslam'a hepsini vaz eden Allah Teala'dır. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Allah dinden, tevhid esasından Nuh'a emrettiğini sizin için de şeriat kıldı. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın Resulü olarak dinin mübelliği, tebliğcisi ve mübeyyini açıklayıcısıdır. Kendi kalbine indirilen Kur'an'ın en salahiyetli müfessiridir. Ona itaat etmek Allah'a itaat etmektir. Ona ittiba etmek Allah'ın bizi sevmesine vesiledir. Dinin en mühim talimat ve ibadetlerinden olan namazı da Peygamberimiz vahyine mazhar olduğu Kur'an ayetleri çerçevesinde tekemmül ettirmiş ve bize "Beni nasıl kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın" buyurmuştur. Namazın hangi rüknünde nelerin okunacağı hususu da bizzat Peygamberimize bildirilmiştir. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. "Haberiniz olsun, ben rükû ve secde halinde Kur'an okumaktan men edildim. Öyleyse rükûda Rab Teâlâ'yı tazim edin. Secdede ise dua etmeye gayret edin. Zira secdedeyken yaptığınız dua icabet edilmeye layıktır." Kur'an'ın azametinden ve ona hürmetten dolayı rükû ve secdede yani insanın eğildiği ve yerlere kapandığı rükünlerde Kur'an okunması men edilmiş. Kur'an sadece kıyamda okunacak. Rükûysa kulun Rabbine yönelerek onun azameti karşısında boyun büktüğü, bel büktüğü, eğildiği bir ibadet. Orada Cenab-ı Hakk'ın azametini dile getirmek gerekiyor. Nitekim Ukbe bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. "Rabbini azim ismiyle tesbih et." Ayeti inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bunu rükûnuza katın, orada söyleyin." buyurdu. İşte bu emir üzerine rükûda "Sübhane Rabbiyel Azim, ey Rabbim sen azimsin, çok yücesin, azamet sahibi Rabbim, seni müşriklerin, putperestlerin, batıl ve muharref dinlere müntesip olanların uydurduğu ve iftira olarak söylediği bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan tenzih ederim, uzak tutarım, tesbih ve takdis ederim" diyoruz. Secde ise hadisi şerifte buyurulduğu üzere kulun Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu haldir. Secde Allah için yerlere kapanmaktır. Alın ve burunla başı, elleri, dizleri ve ayakları, yedi azayı yere koymak, Rabbimizin huzurunda tam bir iftikar, muhtaçlığını, aczini itiraf, tezellül, tam bir boyun eğiş, mahviyet, tevazu ve inkisar, yanık yanık yakararak bir arz-ı haldir. Samimiyeti nispetinde elbette böyle bir an, duaların kabul olduğu bir zaman oluyor. Yine Ukbe Hazretleri aktarıyor. "Rabbini âlâ ismiyle tesbih et." Ayeti inince de Peygamberimiz "Bunu secdelerinizde okuyunuz." buyurdu. İşte bu emir üzerine secdede "Sübhane Rabbiyel E'la, Rabbim sen çok yücesin, en yücesin, seni bütün büyüklüklerin sahibi zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulvi olan Rabbim, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim" deriz. Namazlarımızın kade yani oturuşlarındaysa tahiyyat duasını okuyoruz. Cümle cümle açıklamaya çalışalım. Ettehiyyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat. Burada ettehiyyat kelimesinin evvelinde bulunan lam-ı tarif istirak içindir. Yani bütün tahiyyatlar, tazimatlar, selamlamalar, bütün dualar, bütün övücü, metü sena ve tazim edici sözler Allah Teala içindir, ona mahsustur. Salatlar başta olmak üzere bütün dualar, kavli ve bedeni ibadetlerde sadece Allah Teala'ya mahsustur. Tayyibat da yani bütün güzellikler, mali ibadetler, zekat, sadaka ve Kur'an gibi taatlerde yalnız Allah Teala'nın rızasını tahsil edebilmek için eda edilir. Zira ondan başka ibadet edilmeye layık varlık yoktur. Tevhidin özü budur. Daha sonra Efendimiz'e selam vazifesi eda edilir. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Ey peygamber, sana selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam alıp vermekte bizim adet haline getirdiğimiz, maalesef manasını derinden düşünmediğimiz bir yüce kelamdır. Selam, selamet duasıdır. Her türlü afet, musibet, zarar ve şerden selamet içinde, afiyet içinde, zamanımızın tabiriyle esenlik içinde olmak demektir. Cenab-ı Hakk'ın selamete eriştiren, selamette tutan manasında Esselam ismi vardır. Namazları bitirdiğimizde de Allahümme ente selamu ve minke selam. Ey Allah'ım, sen selamsın, selamet de sendendir diye dua etmekteyiz. Dünyada ve ahirette, dini ve dünyevi hususlarda sağlık, afiyet, huzur ve emniyet gibi insanı alakadar eden her meselede selamette olmanın niyaz edilmesi ne büyük bir duadır. Bu selameti de verebilecek tek zat Cenab-ı Hak'tır. Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Allah'ın salih kullarına her mümin her namazda dua etmektedir. Bu da ne güzel bir duadır. Osman Nuri Topbaş Üstadımız ne güzel söylüyor. Namazda bir kişiye selam versek yahut selamını alsak namazımız bozulur. Fakat Peygamberimize olan selamı ifade etmemiz namazımızı tekemmül ettiriyor. Ardından da kelime-i şehadet getiriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve peygamberidir. Şahitliğin aslını düşünürsek kişi gözüyle gördüğü, müşahede ettiği şeylere tanıklık, şahitlik eder. Biz de imanımızı aynel yakîn gözlerimizle görmüşçesine bir hakikate eriştirerek Allah'tan başka ilah olmadığına şehadette bulunuruz. Bu kainatta gördüğümüz her şey Cenab-ı Hakk'ın sanatının, azametinin ve vahdaniyetinin delilidir. Bunları müşahede eder ve zatının varlığını gözlerimizle görmüşçesine iman ederiz. Kelime-i şehadette Peygamberimiz kul ve Rasul sıfatlarıyla zikredilir. Peygamberimiz ubudiyet, kulluk vasfıyla zikredilmeyi çok severdi. Şöyle buyururdu, ''Ben ancak bir kulum, siz de benim hakkımda Allah'ın kulu ve Rasulü değiniz.'' Mevlana Hazretleri ne güzel söyler, ''Ben kul oldum, kul oldum. Kulluk vazifemi layıkıyla eda edemediğim için mahcubiyetimden başımı öne eğdim. Her köle azad olunursa sevinir, mesrur olur. Ben sana ne zaman kul olursam o vakit sevinir, şad olurum ya Rabbi. Tahiyyat duasının bir miraç hatırası olduğu da bildirilmiştir. Ki bu da namaz tefekkürümüze bir başka derinlik katacaktır. Namaz adeta müminin miracıdır. Tahiyyattan sonra Peygamberimize ve âline selavat getiririz. Ayet-i kerimede bize şöyle emredildi. Allah ve melekleri Peygamber'e çok selavat getirirler. Ey müminler, siz de ona selavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah'ın salatı ne muazzam bir husustur. Müfessirler sonsuz rahmet, bereket, lütuf ve ihsanlar olduğunu ifade ederler. Allah'ın salatı, peygamberimizi mele-i âlâda meleklere methu sena etmesidir, şanını yüceltmesidir. Meleklerin salatı ise istiğfar duası etmeleridir. Ka'b İbni Ucre radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelmişti. Kendisine, ''Ya Resulallah, sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik, sana nasıl selavat getireceğiz?'' diye sorduk. Peygamberimiz de, ''Şöyle diyiniz.'' buyurarak salli barik dualarını okudu. ''Allah'ım, Hazreti Muhammed'e ve Muhammed'in ehli beytine ve ümmetine rahmet eyle, şerefini yücelt. Hazreti İbrahim'e ve İbrahim'in ehli beytine ve ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin. Allah'ım, Hazreti Muhammed'e ve Muhammed'in ehli beytine ve ümmetine hayır ve bereket ver. Hazreti İbrahim'e ve İbrahim'in ehli beytine ve ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin. Peygamber Efendimizin makamı ve derecesi Hazreti İbrahim'den daha yüksek olduğu halde böyle dua buyurması ve bize böyle öğretmesi Hud suresi 73. ayeti kerimede Hazreti Cebrail ve beraberindeki meleklerin Hazreti İbrahim'e ettikleri şu duayla teberrük içindir. Ey hane halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Şüphesiz Allah çok övülmeye layıktır. Şan ve şerefi pek yücedir. Salli barik dualarının mana derinliğini Riyazü Salihin şarih ve mütercimleri olan hocalarımız şöyle bildirmişlerdir. Ya Rabbi, Resul-i Ekrem'in namını, şanını hem dünya hem de ahirette yüce kıl. Onun getirdiği İslam dinini bütün cihana yay ve bu dini dünya durdukça yaşat. Ona ahirette ümmetine şefaat etme hakkı ver ve kendisine sayısız sevap ihsan eyle. Son olarak Rabbena dualarını okuyoruz. Bu iki duada Kur'an-ı Kerim'de öğretilir. Birincisi duanın edebini öğretir. Hac ibadetini eda ettikten sonra oturup sadece dünyalık isteyenlerin ahiretten nasipsizliği dile getirilir ve güzel duanın hem dünyada hem ahirette hasene, güzel, iyi, hayırlı nasip istemek olduğu bildirilir. İnsanlardan öyleleri var ki, ey Rabbimiz, bize dünyada ver derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da şöyle derler. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İkinci Rabbena duası ise Hazreti İbrahim'in hanımı Hacer ve oğlu İbrahim'i ileride Kabe'nin inşa edileceği vadiye bıraktığında yaptığı duanın son kısmıdır. Ey Rabbimiz, amellerin hesap olunacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Namazın sadece bazı duaları itibarıyla nasıl okunması gerektiğinden bahsettik. Namazın Rabbimizin talimatları ve Peygamberimizin tatbikatlarıyla nasıl ikmal olunduğunu dile getirmeye çalıştık. Faydalı olmasını ümit ederiz. Cenab-ı Hak, namazlarımızı bu duyuşlarla, bu ince hassasiyetlerle eda edebilmemizi nasip eylesin. Dualarımızı makbul buyursun. Değerli dinleyenler, Doktor Naif Özkul'un kaleme aldığı Namazı Nasıl Okumalıyız başlıklı yazısını paylaştık son olarak Sesli Dergi'de. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun.